Ayrım 15.
Komutan Abu Zer'i her zamanki gibi oturarak karşıladı ve oturması için bir yer göstermedi. Yalnızca hücre cezan sona erdi dedi. Abu Zer bunun çok önemli olmadığını, insanın her şartı uyum sağlayabileceğini, önemli olanın başkalarına yük olunmaması gerektiğini, küçük, karanlık, soğuk, havasız, rutubetli ve bir de yalnızlık olmasa orasının da kötü bir yer sayılmayacağını anlattı. Komutan açlık grevinin sona erdiğini, arkadaşlarının kayıtsız şartsız teslim olduklarını, herkesin güle oynaya spor yapıp ders saatlerini dört gözle beklediğini, önlerine ne konulsa yediklerini söyledi ve Abu Zer'e bu konuda ne düşündüğünü sordu. Abu Zer bu soruya yanıt vermeden önce ayak tabanlarındaki ve bacaklarındaki bir takım ağrılar ve yaralar nedeniyle oturması gerektiğini söyleyip komutanın cevabını beklemeden yardımcının oturduğu koltuğun yanındaki koltuğa oturdu. Böylesi daha iyi dedi. Şimdi uzun uzun sohbet edebiliriz. Perhiz konusundaki düşüncelerime gelince. Zaman zaman bu tip perhizlerin fayda sağlayacağı düşüncesindeyim. Bunu size daha önce de söylemiştim. Bir gün bir gazetede Hindistan'da bir takım din adamlarının böyle uzun perhizler yapıp çivili tahtalar üzerinde yatıp ateş üzerinde yürüdüklerini okumuştum. Böylelikle Tanrı'ya ne kadar bağlı ve inançlı olduklarını göstermeye çalışıyorlarmış ve kendilerinin Tanrıları uğruna her türlü acıya ve cefaya katlanabileceklerini ispatlamak istiyorlarmış. Başka bir takım değişik ülkelerde de bu tür uygulamalar varmış ama onların ateşte mi yürüdüklerini ya da başka bir şeyler mi yaptıklarını bilmiyorum. Ancak bir insanın böyle acılara katlanabileceği ortada. Tabii ben bunların hepsini deneyemediğim için üzgünüm. Emniyette üzerimde bir takım değişik yöntemler uygulandığını, ayrıca bu konuda da deney kazandığımı inkar edemem. Ancak bir dahaki sefere eğer imkan sağlarsanız, çivili yatak üzerinde yatmak ve ateş üzerinde çıplak ayakla yürümek isterim. Eminim ki fırsat bulur bulmaz bu imkanı bana seve seve sağlarsınız. Böyle bir şey sizin için de eğlenceli olacaktır. Hiç şüphesiz çok eğlenceli olur dedi komutan dişlerini gıcırdatarak. Ama arkadaşlarının spor yapma, ders dinleme ve benzeri konularda bizim uygulamalarımıza canı gönülden katıldıkları yolundaki sözlerime henüz cevap vermedin. Abu Zer ayakta tabanları şiştiğinden arkalarına basmak zorunda kaldığı ayakkabısından sağ ayağını çıkartıp ovalamaya başladı. Elbette bu konularda herkesin değişik fikirlerinin olması normaldir. Çünkü herkesin aynı şeyi düşünmelerini bekleyemezsiniz. Öyle olsaydı herkes bir tek mesleği seçerdi. Ayrıca herkesin ayrı ayrı sağlık durumları da söz konusudur. Siz midesinde ülser olan bir hastaya soğan yediremezsiniz. Kalp rahatsızlığı çeken bir hastaya ip atlatamazsınız. Ayakları kötürüm bir insanı parende atması için zorlayamazsınız. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Mesela romatizmalarından şikayetçi bir tanıdığıma bir doktorun kayak sporu yapmasını önerdiğini duymuştum. Tabii ki bunu uygulamaya kalkan tanıdığımın ne duruma düştüğünü tahmin edebilirsiniz. Aslında sporu çok sevdiğimi belirtmek isterim. Ayrıca spor saatini koymakla ne kadar yerinde bir karar verdiğinizi sayın yardımcınıza bildirmiştim. Ama ne yazık ki sağlık durumum o gün bahçede spor yapmama engeldi ve bunu kendisine söylemiştim. Ama o bana sıcacık bir yatakta yattığım yerden boyun jimnastiği yapmamı önerseydi sanırım bunu yapabilirdim. Komutan onları sen dedenin sakalını anlat der gibi elini salladı. O zaman da eminim ki bir başka bahane bulurdun dedim. Bu konuda peşin hükümlü olmamak gerekir diye konuşmasını sürdürdü Abu Zer. En iyisi başka bir sefer böyle bir spor yapmamı önersin. Eğer sağlık durumum o gün için bu duruma uygunsa kendisini kırmam. O ana kadar konuşmaları sessizce dinleyen yardımcı artık dayanamayıp söze karıştı. O senin dediğine spor yapmak mı denirmiş dedi. Abu Zer iki elini birden havaya kaldırdı. Orasını bilmem dedi. Ama insanların zevkine karışamazsınız ki. Adam sporu yatarak yapmak ister. Buna karışmak bize düşmez. Kimsenin işine burnunu sokup saygısızlık yapmayı istemem. Komutan buradan bir sonuç çıkmayacağını anlayınca konuyu değiştirmeyi düşündü. Sizin koğuştaki Mehmet Ali de bayağı hızlı dedi. Abu Zer bilemiyorum dedi. Kendisini koşarken hiç görmedim. Komutan ne tuhaf adamsın dercesine dudağını büktü. O anlamda demedim dedi. Yani liderlerden birisi de o. Abu Zer az önce uğuşturduğu ayağını bırakmış, diğer ayağını elleri arasına almıştı. Bu işlerde kimsenin günahını almaya gelmez dedi. Bir zamanlar bir inşaatta çalışıyordum. Birkaç gün sonra bazı işçilerin paraları kaybolmaya başladı ve herkes çevresinde suçluyu aramaya girişti. Sonunda işlerinden her akşam içen bir işçiden şüphelendiler ve yine para kaybolan bir gün aniden o işçinin üzerine aradılar. Adamın üzerinde aradıkları para çıkmadı ama o işçi bu olaya çok üzülmüş ve onuru kırılmıştı. O günün akşam işi terk edip gitti. Ancak birkaç gün sonra paralar kaybolmaya devam etti. İşçilerden biri gizlice saklanıp elbiselerin bulunduğu yeri gözetliyordu ve sonunda hırsızı suçüstü yakalamayı başardı. Hırsız o güne kadar kimsenin aklına getirmediği patronun sağ kolu gibi gözüken puvantördü. Dolayısıyla öbür işçiye de haksızlık edildiği meydana çıkmıştı. Komutan Abu Zer'i artık dinlemiyordu. Yardımcısı Abu Zer'i odadan çıkarmak için ayağa kalktı. Abu Zer odadan çıkarken geriye dönüp komutana, "Bir günde ben sizi beklerim," dedi. "Sohbetinize doyum olmuyor." Komutan odada yalnız kalınca masasının çekmecesinden günlüğünü çıkardı ve şunları yazdı. "Bugün kötü bir gündü ve hainlerle aynı masaya oturup pazarlık yapmak zorunda kaldık. Bundan dolayı çok üzgünüm. Hainlerin de ne pahasına olursa olsun sonuna kadar direndiklerini kabul etmek gerekiyor. Bazı inanılması zor saçmalıkların, bu adamların gözlerini nasıl kör ettiği ortada. Ama yine de içlerinden bazıları komünistlerin etki alanından çıktı, onları terk etti. Ancak büyük bir kısmı hala yollarında yürüyor. Oysa üstlerim bana bunların efeliklerinin kof olduğunu, biraz zoru gördüklerinde teslim bayrağını çekeceklerini söylemişlerdi. Bu sözlerin tam anlamıyla gerçek olmadığı ortada. Belki uygulamalarımız yeteri kadar sert değildi. İleride daha değişik yöntemler uygulamak gerekecek. Abu Zer'e gelince, bu adam tam bir şarlatan ve şarlatan olduğu kadar da önemli bir hain. Bugüne kadar yaptıkları bu görüşümü kanıtlıyor. Bugünkü konuşmamız bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatladı. Bu adam her şeye karşı çıkıyor ve çevresini yönlendiriyor. İşin en enteresan yanı, hiçbir şeye açıktan karşı çıkmıyor, ancak öte yandan yapacağını yapıyor. Elimde olsa beynini açıp düşüncelerini ortaya çıkarmak isterdim ama şu anda böyle bir teknoloji henüz keşfedilmedi. Bu Amerikalılar da her şeyi yapıyorlar, uzaya uydular gönderip dünyanın elektrosunu çekebiliyorlar ama beyni açıp düşünceleri öğrenme konusunda henüz başarıları yok. Halbuki ben onların yerinde olsam önce bütün imkanlarımı bu yönde seferber ederim. Böylece ne sorguya ne de başka bir şeye gerek kalırdı. Bakarsın adamın kafasının içine, oğlum dersin, senin kafanın içinde bunlar var, geç bu tarafa, bu iş bu kadar basit. Komutan defteri kapadı, çekmeceye koydu. Canı o kadar sıkkındı ki bu oda ona dar geliyordu. Burada göreve başladığından beri hiç bu kadar sıkıldığını ve bu odanın ona bu kadar itici geldiğini anımsamıyordu. Masanın üzerinde duran sigarasını ve çakmağını alıp odasından çıktı. Hazır canım bu kadar sıkkınken bari gideyim de önüme ilk çıkan 3-4 gardiyanı bir güzel pataklayıp hırsımı onlardan alayım diye düşündü. Gardiyan odasına yöneldi. Komutan içeriye girdiğinde gardiyanlar aralarında yüksek sesle konuşup gülüşüyorlar, birbirlerine küfürlü şakalar yapıyorlardı. Bir tanesi düğmelerini karnına kadar açmış, birisi ayağından botlarını çıkarmış, bir başkası ayaklarını bir sandalyenin, bir diğeri masanın üzerine atmış, en dipteki ise kepini gözlerinin üzerine kadar indirmiş uyumaya çalışıyordu. Komutanı fark edip toparlanmaya çalıştıklarında iş işten geçmişti. Komutan karşısında sıraya dizilen ve kılık kıyafetlerini telaşla düzeltmeye çalışan gardiyanlara hiçbir şey sormadan sıradan girişti. Her birine birkaç tokat, birkaç tekme patlatıp odadan geri çıktı. Makam arabasının başına gitti. Şimdi de şoförü ortalıkta yoktu. Bir süre gelmesini bekledi. En nihayet şoför meydana çıktı. Komutan birkaç tokat da ona yapıştırdı. Araba hareket ettiğinde komutan hırsını hala yenememişti. Keşke biraz daha pataklasaydım şunları diye düşündü. O sırada şoförü arabayı yolun bozuk kısmındaki bir kasese hızla sokunca araba sarsılmış, arkada oturan komutan yerinden hoplamıştı ve neredeyse kafasını arabanın tavanına vuracaktı. Öfkeyle tokadını şoförün ensesine patlattı. "Önüne bak hayvan herif," diye söylendi. "Beni öldürmeye mi niyetin var?" Tokadı yiyen şoför heyecan ve şaşkınlıktan neredeyse bir sokak lambasının direğine arabayı çarpıyordu. Son anda ani bir manevrayla direğe vurmaktan kurtuldu. Komutan elini kaldırıp esaslı bir tokat daha indirecekti ki şoför daha fazla şaşırır da bir tarafa bindirir diye bundan vazgeçti. 18. Subay Gazinos'u her akşam olduğu gibi o akşam da yükünü almıştı. Aslında komutanın niyeti tek başına bir köşede kafayı çekmekti ama arkadaşları onu görmüşler ve masalarına davet etmişlerdi. Komutan bütün gün bir şey yememiş olmasına rağmen canı hala bir şey yemek istemiyordu. Rakının yanında bir parça beyaz peynir ve salata istedi. Rakı gelir gelmez bir duble rakıyı da bir dikişte bitirdi. Arkadaşlarından birisi, "Ne oldu? Moralin bozuk galiba," diye sordu. Geçenlerde yine aynı masada tartıştığı çapkın geçineni söze karışıp komutanı ineledi. "Savaşı kazanmamış herhalde," dedi. "Atının nalı mı düştü?" Komutan bu sözlerin sahibine biraz kırgın kırgın baktı. "Hangi atın nalından bahsediyorsun sen?" diye sordu. "Hani şu geçenlerde burada bir elinle atını koşturup diğer elinle de kılıcını havada savuruyordun ya, işte o attan bahsediyorum." "Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum." Öteki bu cevaba kahkahalarla güldü. "Doğrudur," dedi. "İnsan bazen sarhoş kafayla öyle şeyler yapıyor ki ertesi günü bunları hatırlayamıyor. Ben de bundan yıllar önce güzel bir kızla çıkıyordum. Bu kızla birkaç gün sürekli beraber olduk. Çılgınlar gibi eğleniyor ve içiyorduk. Bir sabah uyandığımda kız yanımdaydı. Kendisine yanımda ne aradığını sorduğumda, dün evlendik ya demez mi? İnan bana, o saniye ayıldım. Benim gibi çapkın birinin evlenmesi ne demektir, bunu siz bilemezsiniz. Bir anda bütün süngülerim düştü, derhal evlendirme memurluğuna koştum. Evet doğruydu, Yıldırım nikahıyla evlenmiştik ve bundan geri dönüş yoktu. Gerçi şimdi karımla aramızda herhangi bir sorun yok. Ama o an evlilik benim için çok erkendi. Şimdi büyük oğluma hep bir kızla beraberken içkiden uzak durmasını öğütlerim. Ve bu işin sonunda bekarken kafayı bulup evli ayılmak var derim. Bu yüzden senin geçen akşam burada at koşturup naralar atıp şimdi bunları hatırlayamamanı hoş karşılıyorum. Komutan çapkınlığıyla övünen arkadaşını tersledi. Sen hoş karşılamazsan çok umurumdaydı dedi. Diğeri terslenmeye pek aldırmamıştı. Beni boşver de dedi. O akşam karşı masada oturan generallerden birisi de senin hareketlerini görmüş ve pek anlam çıkartamamış. Ertesi gün bunun anlamını bana sordu. Bu sözler komutanın üzerinde büyük bir etki yaptı. Yüzü kızardı. Ses tonu bir anda yumuşamış, az önceki sertliğinden eser kalmamıştı. Sen ne dedin diye merakla sordu. Öteki sözlerinin komutanın üzerinde yaptığı büyük etkiden son derece memnundu ve bunun tadını biraz daha uzatmaya çalışıyordu. Bunun için komutana cevap vermeyerek, hadi kadehlerimizi hep birlikte sağlığımıza kaldıralım dedi. Komutan önündeki bardağı yine bir dikişle bitirdi. Çapkınlık meraklısı subay komutanı uyardı. Yine hızlı gidiyorsun dedi. Böyle içmeye devam edersen bir saat sonra kendini Yavuz Sultan Selim sanmaya başlayacak ve yine hayali bir atın üzerinde elinde kılıcınla çaldırana doğru at koşturmaya kalkışacaksın. Komutan çapkınlık meraklısını tersleyecekti. Ama az önce general ilgili söylediği sözleri öğrenmek için bunun şimdi gereksiz olduğunu düşündü ve yumuşak bir ses tonuyla sorusunu yineledi. Sen ne dedin generale? İnşallah kafayı buldu da dağıttı dememişsindir. Çapkınlık meraklısı karşısındakinin telaşesini fark etmişti. Onu biraz daha ezmek isterdi ama bu kadarının yettiğine karar verdi. Merak etme dedi. Ona senin kafayı bulmadığını, yalnızca bir süre önce seyrettiğin bir tarihi filmi anlatmakta olduğunu söyledim. Böylece seni büyük bir dertten kurtardım. Bana karşı borçlusun. Komutan derin bir soluk aldı. Son günlerde işler zaten ters gidiyordu. Bir de öyle bir terslik işe tuz biber ekerdi. Masadakilerden uzun burunlu ve Karadeniz aksanlı konuşanı, komutana kendisini bu akşam yorgun gördüğünü söyledi. Komutan, nasıl yorgun olmam? Her gün bir sürü herif getiriyorlar dedi. Yalnızca bugün 17 kişi daha getirdi polisler. Dün bu rakam 22 idi, bir önceki gün 14'tü. Cezaevinde yer kalmadı. 10 kişilik yere 20 kişiyi doldurduk. Bu kadar giderse ne yapsak sığdıramayacağız herifleri. Böyle kalabalıkta onları denetlemek de zorlaşıyor. Çapkınlık meraklısı söze karıştı. Leylek gibi ayakta uyumasını öğret ona namussuzlara dedi. Komutan içini çekti. Ah dedi. Bana kalsa horoz gibi ötmesini, köpek gibi havlamasını ve tavuk gibi yumurtlamasını da öğretirdim ama bunlar o kadar kolay değil. Spor bile yaptıramadık heriflere. Komutan önündeki bardaktaki rakıyı bitirdi, yenisini doldurdu. Ama yakında ben onlara göstereceğim Hanya'yı Konya'yı. Benim nasıl birisi olduğumu daha tam görmediler. Onlara kahraman bir ırkın evladını nasıl hareket edeceğini öğreteceğim ve bunu kafalarına kazıyacağım. Biz bir zamanlar Viyana kapıları önlerine kadar gitmişiz. Nasıl gitmişiz? İçimizde savaş ateşi yanıyordu ondan. Sonraları nasıl gerilemişiz? İçimizden vurulmuşuz. İçimizden vurmuşlar bizi. Bizi hiçbir düşman yenemez. Biz kendi kendimizi yeneriz. Şimdi de bu duruma düşürmek istiyorlar bizi. Bu hainleri kışkırtıp salıyorlar ortaya, kendileri arkada. Amerikalılar niye başarılı oluyor? Çünkü birlik var içlerinde ve durmadan çalışıyorlar. Bizim millet ne yapıyor? Yan gelip yatıyor. Bizim milleti hiç çalıştırmayacaksın. Hep vereceksin, yiyecekler. Herif cezaevine düşmüş, hala rahat yaşam peşinde. Ulan burası Hilton oteli mi be? Neymiş yemekler kötüymüş. Ulan sen ekmeği bulduğuna şükret, aç köpek. Herifler utanmasalar özür dilerim bu kelimeyi geri alıyorum. Çünkü bu heriflerde utanma duygusu falan yok. Cezaevinin deniz kıyısında denizi gören manzaralı, hatta canları istediğinde pencereden oltayı salıp balık yakalayabilecekleri bir yerde kurulmasını isterler. Bunu da sağlasan bu kez deniz kirliliğinden şikayet edip temiz bir deniz istemeye kalkışırlar. Ulan sen kimsin bir düşünsene. Sen bir savaş esirisin. Ben seni tutsak almışım. Kafam kızar koştururum, kafam kızar yerde yatırırım, canım ister maden ocaklarına gönderirim, kafam kızar yolda taş kırdırtırım. Komutan ve masadakiler hem kafayı bulmaya başlamışlar hem de sohbetin havasına girmişlerdi. Karadeniz şiveli kadehlerini hainlerin taş ocaklarında çalıştırılacakları günün şerefine kaldırmalarını önerdi. Bardaklar boşaldı. Komutan beyaz peynirden bir parça alıp ağzına attı. Peyniri çiğneyip yuttuktan sonra yeniden konuşmasını sürdürdü. Geçen gün aklıma geldi dedi. Bu Amerikalılar her konuda çalışıyorlar. Ancak şu insanların kafalarının içindekileri okuma konusunda pek bir başarıları yok. Halbuki bir makine geliştirseler, bu makineyle insanın kafasını açıp beynindeki düşünceleri bir okusalar, her şey ne kadar kolaylaşırdı. Karadeniz aksanlı da kendi fikrini söyledi. Hatta kafayı açmaya bile gerek yok bence dedi. Nasıl kafa filmlerini çekiyorlar, tomografi makineleriyle beyni tarıyorlar, öyle bir makine icat etseler, sok adamın kafasını makineye bütün düşüncelerini oku. Çapkınlık meraklısı bu sözlere itiraz etti. Öyle bir makine olmalı ki dedi, yalnızca bu anarşistlerin düşüncelerini okuyabilmeli. Her şeyi okuyamamalı. Yoksa bizim karılar da bizi bu makineye sokturmaya kalkarlarsa, bizim çapkınlıklar meydana çıkar ve bütün işler karışır. Bu sözlerin ardından çapkınlık meraklısı neşeli bir kahkaha patlattı. Komutan onun bu sözlerine her zamanki gibi bozulmuştu. Yahu dedi, biz burada memleket meseleleri üzerinde kafa patlatırken senin bu cıvıklıkların beni öldürüyor. Yani şu kadar konuşmana karşılık bir işler becerebilsem, gam yemeyeceğim. Seninki safi kuru gürültü. Karadeniz aksanlı, bırakın şunu dedi, karısından en fazla korkan odur içimizde. Çapkınlık meraklısı kendisiyle ilgili bu sözlere şiddetle karşı çıktı. Ben kimseden korkmam dedi. Sözlerine dikkat et. Masanın havası bozulmuştu. Masadakilerden iki subay izin isteyip kalktılar. Geriye çapkınlık meraklısı, Karadeniz aksanlı ve komutan kalmıştı. Şu senin makineyle dedi Karadeniz aksanlı, anarşistlerin kafalarının içindeki zararlı düşünceleri tespit edip bir operasyonla çıkartıp yerine vatansever düşünceleri koymalı. O zaman hiçbir eksik kalmaz. Çapkınlık meraklısı, iyi de dedi, vatansever düşünceleri nereden bulacağız? Makineyle herkesin kafasına bakacağız ya dedi komutan. Vatansever düşünceleri taşıyanlardan fazlalıkları toplayacağız ve stoklayıp bir kenarda saklayacağız. Çapkınlık meraklısının bu konuda kuşkuları vardı. Zamanla bozulmaz mı bunlar dedi. Sıcakta ekşiyip kokmazlar mı? Karadeniz aksanlı çapkınlık meraklısını destekledi. Hakikaten dedi, bunu hiç düşünmemiştim. Komutan onların bu çaresizliğine gülümsedi. Sizin de dünyadan haberiniz yok dedi. Son zamanlarda Amerikalılar bunun da kolayını buldular. Meyveleri sebzeleri şoklama yöntemiyle dondurarak yıllarca aynı tazeliğinde saklayabiliyorlar. Vatansever düşünceleri de dondurup hava almaz ve paslanmaz kapların içine koyup uzun yıllar saklayabilirler. Ve zamanı gelince biz de alıp onları taze taze kullanabiliriz. Ama yine de bir sorun var diye şüphelerini belirtti çapkınlık meraklısı. Bunları çok uzun süreli saklamamak gerekli. Çünkü zaman hızla değişiyor. Yıllar önce vatanseverlik padişaha bağlılıktı. Düşünün ki yıllar önce vatanseverlik düşünceleri alınıp dondurulan bir şahsın bu düşüncelerini şimdi burada başka birine nakletsek ve bu nakledilen kişi de bu operasyondan sonra Taksim meydanına çıkıp ''Padişahım çok yaşa, çok yaşa padişahım çok yaşa'' diye bağırsa hiç de hoş bir durum yaratmadığı gibi bir de bizim başımıza dert açardı. Hatta o kadar uzağa bile gitmeye gerek yok. Kurtuluş Savaşı'nda vatan için canını feda etmiş bir kahramanın düşüncelerini alıp saklamış olsaydık, şimdi bu düşünceleri birine nakletseydik, o da az önceki şahıs gibi operasyondan sonra Adana'daki İncirlik Amerikan üssüne gidip, vatanın topraklarında yabancı askerlerin işine, vatan topraklarını kimse işgal edemez deyip yeni bir Kurtuluş Savaşı başlatmaya kalkışsaydı, ona ne cevap verebilirdik? Böyle bir durumda onu da içeri tıkmaktan başka bir yol kalmazdı. Komutan çapkınlık meraklısını büyük bir dikkatle dinledi. Hakikaten çok doğru dedi. Önemli bir noktaya parmak bastın. Demek ki vatansever düşünceleri çok uzun bir süre buzluklarda saklamamalı. Hemen anında tespit edip nakletmeli. Yoksa o işin de boku çıkacak. Bu konuşmaların ardından birbirlerine iyi geceler deyip gazinodan ayrıldılar. 19. Abuzar koğuşa döndüğünde koğuşu bıraktığından çok daha kalabalık buldu. Ranzaların üzeri doluydu. Kendi ranzasının üzerinde birkaç kişi oturuyordu. Ancak koğuşun havası bıraktığının tersine canlı ve neşeliydi. Herkes birbiriyle şakalaşıyor, gülüşüyor ve konuşuyordu. Abuzar kapıda görünür görünmez, Bayram o ışıl ışıl parlayan gözleri ve ağzında bir parça bisküviyle Abuzer'in yanına gelip boynuna sarıldı. Abuzar ona dikkatle bakınca son derece zayıflamış, avurtlarının içine çökmüş olduğunu, incecik kalan belini artık bol gelen pantolonunun düşmemesi için iple bağladığını fark etti. ''Çok zayıflamışsın çocuk'' dedi. ''Hem de pek çok zayıflamışsın.'' Mehmet Ali yattığı yerden güçlükle doğrulup Abuzer'e el salladı. Abuzer kendisine hoş geldin diyen diğerlerinin arasından sıyrılıp onun yanına çıktı. Eliyle Mehmet Ali'nin sarı saçlarını sıvazladı. ''Çok yorgun düşmüşsün'' dedi. Mehmet Ali Abuzer'e gülümseyerek baktı. ''Yakında iyileşirim'' dedi. ''Yemek yemeye başlayınca eski gücümü toparlarım. Sen de zayıflamışsın. Seni de kendine iyi bakman gerekiyor.'' Mehmet Ali Mesut'a seslendi. Mesut pencerenin kenarında diğer koğuşlarla haberleşmeye çalışıyordu. İşini bırakıp yanlarına geldi. Mehmet Ali koğuştakileri göstererek söyle onlara dedi. Sakın yemeklere birden saldırmasınlar. Yavaş yavaş midelerimizi alıştıra alıştıra yiyelim. Yağlı yemeklere pek rağbet etmesinler. En iyisi kantinden bol bol bisküvi aldıralım ve bu akşamı böyle geçirelim. Eğer verirlerse biraz da çorba içelim. Mesut Mehmet Ali'nin söylediklerini koğuştakilere aktardı. Çok kalabalıklaşmış burası dedi Abuzer. İçerisi doldu taştı diye konuştu Bayram. Tuttuklarını atıyorlar buraya. Akşam yemeği nihayet geldi. Karavanaların başında dikilen fare surat sırıtarak Abuzer'e bakıyordu. Yeniden koğuşuna döndün demek dedi. Seni tekrar burada görmek ne güzel. Cop'un bile akşamları seni soruyor ve başka hiçbir kimsenin sırtında senin sırtının tadını bulamadığını söylüyordu. Öyledir dedi Abuzer elindeki bisküviyi yavaş yavaş çiğneyerek. Ama sen önce kılık kıyafetini düzelt. Seni hiç boş bırakmaya gelmiyor. Yakanın düğmesini ilikle. Sakalını da bugün kesmemişsin. Bir daha seni bu halde görmeyeyim. Benim yokluğumu fırsat bilip Fransız lejyonerlerine benzemişsin. Ama unutma ki burası Fransız lejyonu değil. Ciddi bir askeri cezaevi. Bizler de ciddi mahkumlarız. Topla kendini. Fare surat Abuzer'in öfkeli çıkışı karşısında şaşırmıştı. Sana ne yahu dedi. Bu işin sana nesi bana nesi yok deyip kestirip attı Abuzer. Bak akşamları Cop'unla da sohbete başladığına göre sorun zaten hayırlı görünmüyor. Yakında Cop'una da selam durmaya kalkışırsın sen. Kendini toparla ve gevşeme. Unutma. Bir insan önce giyiminden, kuşamından, konuşmasından bozulmaya başlar. Sonra senin yaptığın gibi Cop'la ya da masayla, sandalyeyle sohbet etmeye kalkışır. Ardından şimdi senin yaptığın gibi anlamsız anlamsız sırıtır. Daha sonraları da kendisinin ya Mesih ya da karındeşen Jack olduğunu iddia eder. Sonrası da malum. Bu yüzden kendine biraz daha fazla dikkat et. Canın sıkıldığında yanına biraz fındık, fıstık, çekirdek al ve bana gel. Ben seni rahatlatırım. Seninle havadan, sudan, köyden, şehirden konuşuruz. Köyde sevdiğin kız falan var mı? Fare surat Abuzer'in kendisiyle alay eder gibi konuşmasına kızmıştı. Sana ne bunlardan dedi. Hadi sen soğumadan yemeğini ye. Öyle deme dedi Abuzer. Köydeki kıza kafayı takmayacaksın. Köyüne dönünce nasıl olsa neler olup bittiğini öğreneceksin. Sevdiğin kız en kötü ihtimalle kendisine başka bir koca bulmuştur. Bu durumda sen de kendine başka bir kız bulursun veya sevdiğinin hasretine dayanamayıp kendini bir ceviz ağacına asarsın. Hepsi bu kadar basit. Üzerinde uzun uzun düşünmeye değmez. Fare surat kızgın boğalar gibi hırsla soludu. Yeter yahu dedi yeter. Bu kadar konuşmaya mecbur musun sen? Bu kadar ipe sapa gelmez lafı nereden buluyorsun anlamıyorum. Abuzer tabağına koyduğu çorbadan biraz tattı, suratını buruşturdu ve fare surata döndü. Aşçıbaşıya benden selam söyle dedi. Yemekleri bu kadar yağlı yapmasın. Bunca yağ yazık. Onu bu yemeklere koyduğu yağla 40 pınarda kaç güreşçi yağlanıp güreş tutardı biliyor musun sen? Ülkenin birçok yerinde bir sürü yağlı pehlivan güreşçisi yağlanıp güreş tutamazken sizin aşçıbaşının burada bu yağları gereksiz yere kullanması hiç hoş bir şey değil. Fare surat kulaklarını parmaklarıyla tıkayarak kaçarcasına koğuştan uzaklaştı. Koridorda yürürken de komutana söyleyeceğim beni başka bir göreve versin diye söyleniyordu. Yoksa bu herif beni çıldırtacak. Gerçekten de o günkü yemekler alabildiğine yağlıydı ve karavanaların üstü 4 parmak kalınlığında yağ tabakasıyla kaplıydı. Bilerek böyle yapmışlardır diyordu Mehmet Ali. Komutanın emridir bu. Boş midelerimizin ve bağırsaklarımızın içini dışına çıkarsın diye yağ doldurmuşlar yemeklere. Koğuştakiler tabaklarındaki çorbanın yağını süzdürerek ağır ağır yemeye başladılar.